TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında Nurşen Gazi, programı sunan İffet Diler. Bir koşudur yaşamak ve zordur. Nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçek de kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte. Gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur, umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız, gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
Aşkı elinden alan olsa da üzülme, üzülme, üzülme sakın. Seni ateşe salan olsa da, bağınla bahçen talan olsa da, hayata küsme, yaşamak güzel şey. Yeter ki ölüm olmasa. Umudun yitip gitmiş olsa da, aranda bulunda bitmiş olsa da, kader köşeye itmiş olsa da, üzülme sakın, hayat güzel. Umudun yitip gitmiş olsa da, aranda bulunda bitmiş olsa da, sana üzülme sakın, hayat güzel.
Müzik engel dinlemez.
Prof. Profesör Sayın Önder Kütahyalı bugün de bizimle birlikte sevgili dinleyiciler. Bakalım kiminle karşılaşacağız ve sizin sözcüklerinizde kimin öyküsüne tanıklık edeceğiz?
Teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz ve konumuz diyelim çok değerli 20. yüzyılın piyano dahileri arasında sayılan Art Tatum ya da Arthur Tatum. Ama kısaltılmış Art diyorlar. Bu doğuştan görme özürlü olan zenci bir caz piyanisti. 13 Ekim 1910'da Toledo'da doğmuş. 5 Kasım 1956'da Los Angeles'ta ölmüş. Dediğimiz gibi doğuştan görme özürlü. Küçük yaşta Columbus Körler Okulu'na verilmiş. Orada işte kabartma yazıyı, kabartma notayı, genel ilkokul bilgilerini öğrendikten sonra 16 yaşında gece kulüplerinde piyano çalmaya başlar. 1932'de New York'a gelir. Orada radyo programları yapmaya başlar. Tabii o zamanlar yani 1930'lu ve 40'lı yıllarda 78'lik plaklar vardı. O plaklarda bir takım parçalar yayınlar. O vakitler 1910'lardan başlayarak daha önce ragtime vardı Amerika'da. Sonra da blues ortaya çıktı. Caz dediğimiz şey bu iki deyişin yani ragtime hızlı, blues ağır. Bu ikisinin sentezi oluyor ve çeşitli türleri ortaya çıkıyor. Art Tatum bu oluşumun öncüleri arasında. 1938'de bir İngiltere turnesi yapar ve orada çaldığı müzik coşkuyla karşılanır. Art Tatum müziğini şimdi duyacağınız gibi son derece ilginç süslemelere uğratarak ortaya koymaktadır. Örneğin şu an şimdi Over the Rainbow adlı ünlü şarkıyı çalacağız. Bu güzel lirik bir şarkıdır. Herhalde blues olabilir belki şeyse. Fakat son derece süslemelere uğratıyor. Bakın dinliyorsunuz.
Yolculuk devam ediyor notalarla ama
evet,
bir yandan da sözcükleri tabii sürdürelim.
1943 yılına gelindiğinde Art Tatum gitarda Pine Grimes ve kontrbasta Flem Stewart adındaki müzikçilerle bir trio oluşturur ve caza olan katkılarını sürdürür. Teknik olarak baktığımız zaman o güne kadar hiç duyulmamış armoniler yani çok sesli oluşumlar ortaya koyar. Başka bir ilginç yönü de stride denilen ses atlamaları. Yani kalından inceye doğru çıkan bir pasajda pasajın sonunda elini iki oktav kadar yukarıya atar ve oradan ince bir ses çalar. Tabii bu doğru bir sestir. Bazen de bu hızlı pasajlarını sol elde kullanır, sağ eliyle eşlik eder. Ezgide bol bol süslemeler kullanır şimdi dinlediğiniz gibi. 1940'lı 50'li yıllardan kalan taş plak ya da 78'lik plaklar arasında Tiger's Rag 1933'te doldurmuş. Get Happy 1940'da doldurmuş. Ve ünlü şarkı T42 1952'de doldurulmuş. Fakat Art Tatum'ı stüdyoya sokmak çok zordur. Çünkü müthiş bir sinir krizi geçirir stüdyoda çalarken, bunalıma girer. O bakımdan dostları onu son zamanlarında evlerine davet ederlermiş. Orada işte bir şeyler ikram edilirmiş, yemek yenirmiş. Arkadan Art bize biraz piyano çalar mısın dermiş birisi. Hemen bir piyanoya geçer. Çalmaya başladığı zaman güzel bir makara bant aygıtıyla kaydedilirmiş şeyleri. Bu dinlediğimiz parçaların da böyle olduğunu sanıyorum. Art Tatum'un caz tarihindeki en önemli özelliklerinden biri birçok caz piyanistini etkilemiş olmasıdır. Bunların arasında Bud Powell, Lenny Tristano ve Oscar Peterson gibi ünlü kişiler var. Dilerseniz sözü bağlarken Love for Sally adındaki şarkıya kulak verelim.
Teşekkür ediyoruz bu hafta da bizimle birlikte olduğunuz için. Ve müzikle uğurluyoruz sizi stüdyomuzda.
Sağ olun efendim.
Engelli arkadaşlarımız tüm alanlarda olduğu gibi sporda da kendilerini gösteriyorlar artık. Kendi kabuklarına çekinmeyi bırakıp atletizmde, yüzmede, okçulukta, masa tenisinde hatta bilek güreşinde biz de varız diyorlar. Bu sporlara bir yenisini daha eklediler. Voleybol. Engelli birisi nasıl voleybol oynayabilir diye düşünebilirsiniz. Elbette ki oturarak. Avrupa'da engellilerin yaygın olarak yaptığı sporlar arasında yer alan oturarak voleybol ülkemizde de yaygınlaşıyor. Konuyla ilgili ayrıntıları almak üzere Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Oturarak Voleybol İcra Kurulu As Başkanı Sayın Ali Güleç bizimle birlikte. Merhaba.
Merhaba, iyi
yayınlar. Nasılsınız Sayın Güleç? Teşekkür ederiz. Sayın Güleç, sohbetimize başlamadan izin verirseniz hemen internetteki sitenizi duyuralım öncelikle. Evet. www.oturarakvoleybol.com internetteki evet. Adresiniz. Belki bizi dinlerken bir yandan da internet sitenizden minik notlar öğrenebilirler denizcilerimiz.
Kesinlikle.
Oturarak voleybolun bildiğimiz voleyboldan farkı nedir Sayın Güleç?
Oturarak voleybol... Dünyanın birçok yerinde çok yaygın olarak yapılan bir spor engelli arkadaşlarımız için. Temel farklılık oturarak oynanmasından kaynaklanıyor. Çok fazla bir farklılığı yok kural olarak. Hı hı. Çok seri bir spor. Engelli arkadaşlarımız için de fiziksel gelişimleri ve gerçek anlamda spordan tatmin anlamında çok yararlı bir spor.
Evet. Dünyada ne zamandan beri yapılıyor oturarak voleybol?
Tarihi çok eskilere de dayanıyor açığı söylemek gerekirse. Ama profesyonel olarak özellikle son yıllarda söyleyebilirim ki çok ciddi organizasyonlar yapılmakta. Hı hı. Ama gerçekten çok eski bir tarihi var.
Evet, İngiltere'de 1591 evet. yılında galiba bu oyuna benzeyen bir oyun zaten varmış ama demek ki geliştikçe farklılıklar ortaya çıktı. Evet. Kimler katılabiliyor? Yalnızca engellere yönelik bir spor mu?
Açıkçası Demirhan Şerefan Başkanlığındaki federasyonumuz bu yılı itibariyle bu branşa çok önem veriyoruz biz yönetim kurulu olarak.
Evet.
Çok pahalı bir spor değil. Hatta hiç pahalı spor değil. Federasyonumuzun bütçesinden çok fazla pay almadan 6 kişiyle oynanıyor bu spor. Sadece bir top ve fileye ihtiyacımız var bu anlamda. Şu an 50'nin üzerinde Bedensel Engeller Spor Federasyonumuza kayıtlı kulübümüz var. Bu kulüplerimizle birlikte şu an takım çalışmaları yapılmakta. 16-21 Nisan tarihlerinde Ankara'da Arı Okulları ve Çankaya Üniversitesi'nin katkılarıyla bu konuda sağlık eğitimi, hakem eğitimi ve antrenör eğitimi vermeyi planlıyoruz. Ve şu an itibariyle yaklaşık 18 kulübümüz bu branş için istekli görünüyor.
Ne amaçla gerçekleştiriyorsunuz bu eğitimi?
Şu an çok fazla tanınan bir spor değil açıkçası. Bu konuyla ilgili sağlık açısından bazı kısıtlamalarımız var. Bedensel engellilerin sınıflandırmaları var. Hı hı. Bu sporu yapabilecek arkadaşlarımızın. O yüzden bu konuyla ilgili sağlıkçı, sınıflandırmacı arkadaşlarımız var. Yurt dışından eğitim almış arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız antrenörlere hangi sporcuların katılabileceği konusunda bilgi verecekler, eğitim verecekler. Antrenörlük konusunda da çok yaygın değil. Türkiye'de 2 ya da 3 tane bu eğitim verecek sertifikaya ve özelliğe sahip antrenör arkadaşımız var. Onlar antrenörlerine eğitim verecekler. Ayrıca hakemler konusunda da çok bariz olmamak şartıyla bazı kural farklılıkları var normal voleybola göre.
Evet.
O yüzden bu eğitimleri vermemiz gerekiyor. Önümüzdeki ayda kısmet olursa inşallah Adana'da iki ayaklı bir turnuva yapmayı planlıyoruz.
File yüksekliğinde bir farklılık söz
Tabii
konusu
ki var.
Mu?
File yüksekliği 1.10 file yüksekliği.
Evet.
Oturarak oynanmasından dolayı bu farklılık var. Sağa daha küçük normal voleybola göre. Kuralsal olarak da birkaç tane farklılıkları var. Ama biz bu sporun yaygınlaşması için bir tane engelli olmayan arkadaşımızın oynamasına izin veriyoruz federasyonumuz olarak bu sene için.
Ülkemizde hangi aşamada oturarak voleybol sporu?
Oturarak voleybol sporu son 2 senedir gündemde. Yine federasyon başkanımız Demirhan Şerefan bu konuda çok ciddi çalışmalar ve araştırmalar yaptı. Kendisi geçen sene uluslararası bir organizasyon düzenledi, seminer düzenledi Ankara'da yine. Bu anlamda bir başlangıç yaptık. Ve son 1 senedir de kulüpler bazında çalışmaya başladık. Takımlarımızın oluşturulmasını sağladık ve şu an eğitim seviyesine geldik ve bir ay sonra da yaklaşık bir ay sonra da ilk turnuvamızı, resmi turnuvamızı
evet.
yapacağız.
Sayın Güleç, kulüpler bazında çalışmaya başladık dediniz ama büyük kulüplerden destek var mı size?
Açığı söylemek gerekirse şu an için yok. Yine söylediğim gibi çok fazla maddi imkan istemediği için bu spor genelde en fazla yaklaşımı maddi olanakları kısıtlı olan kulüplerimizden gördük. Onlar da kendi içlerinde var olma savaşı veriyorlar. Ama bu anlamda belli başlı sponsorlarımız da var destekleyen ve önümüzdeki hafta yapılacak seminere de kulüp başkanlarımızı da davet ettik. Kulüp başkanlarımıza ne tür yardımlar yapabileceğimizi, hangi sponsorluk anlaşmaları yaptığımızı, kimlerden destek aldığımız konusunda da bilgiler verip bu sporun yaygınlaşmasını istiyoruz. Bizim federasyon olarak hedefimiz ve beklentimiz şu, önümüzdeki sene çok ciddi anlamda katılımların olacağını biliyoruz.
Mutlaka. Sayın Güleç, biraz önce bir telefon almışlar, hemen soru aktarıyorlar. Bir kez daha söyler misiniz? Belki dinleyicimiz radyosunu yeni açtı.
Buyurun.
Neden bir engelsiz katılıyor diye soruyorlar.
Açığı söylemek gerekirse şimdi Türkiye'deki kulüpler birkaç tane sporcular birkaç branşta spor yapabiliyorlar lisanslı olarak.
Evet.
O yüzden sporcularımızın, yani bu branşa çok önem veriyoruz ve yaygınlaşması adına, sporcu bulamamak adına biz bu eksikliğimizi engelsiz bir sporcu arkadaşımızla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca bu sadece oyunun oluşturulması anlamında değil, önümüzdeki dönemlere daha fazla insan oturarak voleybol konusunda bilgidar olması için önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu arkadaşlarımız antrenör seviyesinde olabilir, hakem seviyesinde olabilir. O yüzden olabildiğince geniş perspektiften insanlara yaklaşmayı planlıyoruz.
Evet.
Küskün olmasın veya herkes katılımcı olması adına.
Ortak alanlarda birlikte bulunmak mutlaka önemli. Kurulacak takımlar size nasıl başvurabilecekler? Takımlara desteğiniz ne ölçüde olacak?
Şöyle söyleyeyim. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu koordinasyonunda biz tüm kulüplerimize gerekli olan yazışmaları yaptık. Akabinde de 18 tane kulübümüz bize başvuruda bulundu. Antrenör isimlerini bildirdiler.
Evet.
Biz onlara için eğitim seminerini de hazırladık zaten buna dayalı olarak. 18 kulübümüz bize başvurdu. Eğer radyo programımızı dinleyen, bu konuyla ilgili olan arkadaşlarımız var ise yine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun web sitesinden veya telefonlarından ulaşabilirler. Gerekli bilgileri de alabilirler. Katılımcı olmak isteyen, takım kurmak isteyen arkadaşlar.
www.oturarakvoleybol.com'dan da ulaşabiliyorlar.
Kesinlikle ulaşılabilir. Kesinlikle ulaşılabilir. Bu anlamda bize çok katkı sağlayan TEMSA grubu var. Sabancı grubuna ait bir şirket.
Evet.
Onlar kendileri şirket takım kurdular. Ve onlar da turnuvamıza katılacaklar. Ve 21'inde Ankara'da bir gösterim maçı yapacağız. Basınımız da davetli buna. Bir etki yaratmak adına, insanların görmesi adına görsel bir şov yapmayı planlıyoruz.
Evet.
TEMSA'ya da buradan teşekkür ediyoruz.
Sayın Güleç, neden siz böyle bir çalışmanın içindesiniz? Dinleyicilerimize bu konuyla ilgili bir çağrınız olacak mı? Beklentiniz nedir? Katkı anlamında neler istiyorsunuz?
Şöyle söyleyeyim, ben yıllarca voleybol oynadım. Voleybol sevdalısı bir insanım. Şu anken iş adamıyım. Uluslararası ticaret yapıyorum ama sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde bedensel engelli arkadaşlarla birlikte olmayı tercih ediyorum. Federasyon başkanımız da voleybol tecrübem olmamdan dolayı da beni oturarak voleybol as başkanlığıyla görevlendirdi. Biz şu an gerçekten çok ciddi imkansızlıklar içerisinde şahsi gayretlerimizle şunu da söyleyeyim, Ankara'da Genç Girişimciler Derneği, Serbest Girişimciler Derneği bize bu konuda çok yardımcı oluyorlar, sağ olsun onlar da.
Hı hı.
Çok ciddi imkansızlıklar içerisinde çalışmalar yapıyoruz. Bizim sponsor olarak ve finansal olarak da ihtiyaçlarımız var. Eğer dinleyen firmalar, şirketler ya da şahıslar bu anlamda bağış yapmak, sponsorluk desteği sağlamak isterlerse Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tüm branşlarına dahil olmak üzere ben kendim şahsen oturarak voleybol için yardım istiyorum. İşbirliği bekliyorum kendilerinden. Önümüzdeki senede Pekin'de yapılacak Paralimpik Olimpiyat oyunlarına Türkiye'den de takımların katılmasını istiyoruz. Bu anlamda girişimde bulunacak tüm hayırsever insanları da federasyonumuza davet ediyoruz kendilerine.
Bu hayırseveri izniniz olursa şöyle değiştirelim mi? Sorumluluk sahibi olan, sizin gibi dünyayı düşünen ve gerçekten yaşayan insanları aramıza çağırıyoruz. Hemen internet adresimizi ekleyerek tabii ki. www.oturarakvoleybol.com. Teşekkür ediyoruz. Yine karşılaşmak, galibiyetleri duyurmak dileğiyle. Umarım 7'den 70'e bütün çocuklar sizinle birlikte sevinç çığlıkları atarlar. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Oturarak Voleybol İcra Kurulu As Başkanı Sayın Ali Güleç konuğumuzdu.
Bazen aşk yokuştur, yorulursun. Kimsesiz kalırsın bir başına. Simsiyah bir düştür geceler gibi. Aşk biter, yalan başlar, tükenirsin. Gel bize gidelim, unut dertleri bugün. Belki yoluna kor bir demli çare her şey. Gel bize gidelim, unut dertleri bugün. Belki yoluna kor bir demli çay her şey. Günahım olsun günahların, sen ağlayınca ben ağlayayım. Biz iki dost, biz iki yanlış yan yana. Biz iki dost, biz iki yanlış yan yana. Buldum ben dün gece, dün gece. Usul usul yaklaştı anılar dün gece, dün gece. Biliyor musun çok yanıldım ben, masal sandım geçmişi. Söyle bana, söyle yoksa aşk mı bu? Aşk yerine gördüğümüz düş mü bu? Söyle bana, söyle yoksa aşk mı bu? Aşk yerine gördüğümüz düş mü bu? Ah benim alın yazım okunmaz. Gözlerin değer ki güneş olsun. Sen benim yaramsın, dokunma. Bazen aşk yokuştur, yorulursun. Gel bize gidelim, unut dertleri bugün. Belki yoluna kor bir demli çay her şeyi. Gel bize gidelim, unut dertleri bugün. Belki yoluna kor bir demli çay her şeyi. Günahım olsun günahların, sen ağlayınca ben.
Yasalar engel değil.
Avukat dostumuz Sayın Cafer Tüzün bizimle birlikte sevgili dinleyiciler. 444-2401 yayınımız sırasında telefon numaramız 232 İzmir'in alan kodu. Sayın Tüzün merhaba.
Merhaba efendim.
Hemen gelen soruları yanıtlamakla başlayalım izin verirseniz.
Buyurun.
Sayın Mustafa Kuz Bilecik Göl Pazarı'ndan aramış. Özürlü raporu alırken ücret talep ediliyor mu diye soruyor ve Sayın Kuz'dan 20 YTL talep etmişler.
Bu özürlü raporu alırken hastaneden hastaneye uygulamalar farklı oluyor. Bu 20 YTL alınmış olması kanaatimce yüksek bir miktar değil. Başka hastanelerde daha farklı, daha yüksek miktarlarda para alıyorlar.
Evet. Susurluk'tan Recep İnce dayı, %100 görme engelliymiş dinleyicimiz, SSK'dan emekli. İleride elden ayaktan düşünce devlet bana bakar mı, huzur evine yatabilir miyim diye soruyor. Böyle bir güvencesi var mı engellilerin diye ekliyor. Kimsesi yokmuş, yalnız yaşıyormuş.
İşte bakın bu bir problem. Az sonra Birleşmiş Milletler Engelli İnsan Hakları Sözleşmesi'nden den vuracağız, onu anlatacağız. Burada da yerini bulan bir cevap bu. Şu şekilde, şimdi bu dinleyicimiz %100 özürlü, SSK'dan emekli olmuş. Geleceğini tabii kaygıyla bekliyor, beklemiyor. O dönemde huzur evlerine yerleştiğinde nelerle karşılaşabilecek? Buna hemen yaşanmış bir örnekle yanıt verelim. Bir dostumuz, kendisi emekli sandığı iştirakçısı, İzmir'de Narlıdere emekli sandığına bağlı dinlenme tesislerinden aylığı ödenmek ve her türlü yükümlülüğünü yerine getirmek koşuluyla başvurduğunda kendisine verilen cevap, aynen efendim biz sizin kişiliğinizi, kimliğinizi biliyoruz, neler yaptığınızı, neler yapacağınıza inanıyoruz ama yönetmelik maalesef sizin durumundaki kişilerin burada kalmasına müsait değil, engel diyor. İşte bu özürlünün dinlenme hakkının ortadan kaldırılması, sağlık hakkının ortadan kaldırılması halinde büyük bir engel. İşte bu engel maalesef bu kişi için de olabilir ama SSK'nın böyle bir huzur evine gittiğinde dileyelim ki daha farklı bir cevapla karşılaşmış olsun. Mücadeleyi gerektiren bir şey. Kanımca hiçbir yasal engel yoktur o kişinin oraya alınmasına. Yönetmelikteki bu hata başvursun. Başvurduğunda yönetmeliğin iptali için de Danıştay'a başvurma hakkı vardır. Bu yönetmelik veya da bu benzeri engeller 21. yüzyılda olmaması gereken ve iptali beklenen engellerdir.
Uşak'tan İsmet Gürkmen 1 Şubat'ta çıkan yasaya ilişkin bir soru. Maaş sadece özürlülere bakan kişilere mi veriliyor yoksa kapsam genişletilebiliyor mu? Kendisi görme özürlüymüş. Arada bir kendisiyle ilgilenen bir akrabası varmış. O kişiye maaş bağlanırsa kendisine daha iyi bakacağını düşünüyormuş dinleyicimiz.
Bu 1 Şubat'ta çıkmış ve 10 Şubat'ta da yayınlanmış olan 5579 sayılı yasa bir imkan getiriyor gibi gözüküyor. Asgari ücretin 1/3'üne kadar bir aylık vermeyi sağlıyor, aylık almalarını sağlıyor. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi Sosyal Hizmetler Çocuk Eser Mügeme Kurumu'na ve Emekli Sandığı'na başvurmak suretiyle elde edebilirler.
Evet, hemen Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne geçelim. Minik bir not paylaşalım. Biraz önce huzur eviyle ilgili olarak bir not gelmişti biliyorsunuz. Engelli olduğu için bir kişinin ayrımcılığa uğramasının kişinin doğuştan sahip olduğu onuru ve değeri ihlal ettiğini de göz önünde bulundurarak, buna ek olarak engellerin çeşitliliğini tanıyarak daha yoğun bir desteğe ihtiyacı olan engelliler dahil olmak üzere tüm engellilerin insan haklarının güçlendirilmesi ve korunması gerektiğini göz önünde bulundurarak diye hemen birbirine bağlı 3 cümleyi paylaştık dinleyicilerimizle.
Efendim güzel bir haber. Haberin kötüsü de var, iyisi de var. Biz iyisini söyleyelim bugün. Yakın zamanda Birleşmiş Milletler Engelli İnsan Hakları Sözleşmesi yayımlandı. Sevindirici haberdir. 80 küsur ülke bu sözleşmeyi imzaladı. Türkiye'de ilk imzalayan ülkelerin arasına girdi. Bundan sonra bu sözleşmenin Bakanlar Kurulu'nca onaylanması ve onaylandığına dair de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 2-3 maddelik yasanın çıkması gerekir. Ki ondan sonra Türkiye açısından bu yasa yürürlüğe girmiş olsun. Bu yasa, bu sözleşme 30 madde dolayında ayrıntılı bir başlangıcı var. İffet Hanım'ın da okudukları gibi bu sözleşmenin esası çeşitli uluslararası sözleşmelere dayanmaktadır. Söz gelimi ayrımcılık sözleşmeleri, kadın hakları ve siyasi haklar sözleşmeleri, göçmenlerin, mültecilerin sahip olması gereken hakları düzenleyen sözleşmeler, çocuk hakları sözleşmesi ve daha birçok uluslararası sözleşmeler. Diyor ki bu şekilde bu sözleşmeleri hatırlayarak, bu sözleşmeleri benimseyerek ey devlet sen de bundan böyle Birleşmiş Milletler Engelli İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kendi ülkende uygulayacaksın diyor. Bu sözleşmenin yakın zamanda Türkiye tarafından onaylanacağını ve yürürlüğe sokulacağı umudumuzu taşıyoruz. Bu sözleşme neler getiriyor? Sadece maddeleri okumakla bugün yetineceğiz. Ayrıntıları her biri ayrı programın konusu olacak kadar geniş ve önemi haizdir. Bu sözleşmenin amacı engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerden tam ve eşit yararlanmasını teşvik etmek, korumak, sağlamak ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirmektir. Yani kaynağı yine insan hakları sözleşmesi oluyor ve bu sözleşmede insanın onuruna uygun şekilde onun yaşamını sağlamak şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Ve devam ediyor. Engelli kişiler diğerleri yanında çeşitli engellerle etkileşerek kişinin diğerleriyle eşit bir şekilde topluma tam ve etkili şekilde katılmasını engelleyen uzun süreli fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal sakatlığı olan kişileri de kapsar.
Evet, yani sakatlık kavramı içinde çok geniş bir kitle bu sözleşmenin içine girmektedir. İkinci maddede tanımlar yer almaktadır. Söz gelimi iletişimden, erişebilirlikten, dil, ayrımcılık, makul uygunlaştırma ve bunlar gibi. Bunlar her biri, ayrımcılık söz gelimi bir başka konunun programı konusu olabilecek durumda. Üçüncü maddede genel ilkeler.
Evet, ayrımcılık yapılmaması, topluma tam ve etkili katılım, dahil olma, fırsat eşitliği, erişilebilirlik, kadın ve erkek arasında eşitlik, engelli çocukların gelişen kapasitelerine saygı duyulması gibi başlıkları kapsıyor. Daha galiba dördüncü maddede.
Genel yükümlülükleri taşıyor. Beşinci maddede eşitlik ve ayrımcılık yasağını. Altıncı maddede engelli kadınlar. Yedinci maddede engelli çocuklar. Bakın, çocuk hakları engelli çocuğun haklarını korumaya yetmiyor. Engelli çocuk farklıdır. Onun için mutlaka sözleşmede yer alması gerekiyor ve bunu almışlar.
Evet, engelli çocuklarla ilgili tüm eylemlerde çocuğun üstün yararının gözetilmesine öncelik verilecektir diyor bu madde kapsamında.
Efendim, 8. maddede bilinç yükseltme, 9. maddede erişebilirlik, 10. maddede yaşama hakkı, diğer maddede risk durumları ve insani açıdan acil durumlar gündeme geliyor.
Evet, doğal afetler, silahlı çatışma halleri, engellilerin korunmasını ve güvenliğini sağlamak için insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku dahil bütün uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini amaçlıyor bu madde.
Evet. Bir başka madde yasa önünde eşitlik tanımını bitiriyor. Bir başka madde adalete erişim. Bakınız, adalete erişim soyut bir kavram gibi gelir ama engelli açısından çok çok önemlidir. İleride bir başka programda anlatacağımız gibi. Erişebilmek, kişi zarar görmüştür. Dava edecektir ya da davalıdır. Mahkemeye gidecektir. O binaya erişebilmesi önemli. Yargıca problemini açıklayabilmesi önemli. Yargıcın ona sorduklarına cevap vermesi önemlidir. Bakınız, işitme engellilerde bu problemi görüyoruz. Yargıç karşısında işitme engelli problemini anlatacak, davasını anlatacak, şikayetlerini anlatacak. Nasıl anlatacak? Soyut eşitlik kavramıyla, soyut hak arama kavramıyla bunu geçiştiremeyiz. Mümkün değil. Bunun somutlaşması, bunu uygun hale getirilmesi gerekir. Ne yapacaktır? İşaret dilini bilen bir tercüman aracılığıyla bu hakkını arayacaktır. Aynı şekilde yargıcın anlattıklarını da ona anlatacak, bu kişiye ihtiyaç duyacaktır. Örneğin ortopedik engelli mahkemeye gidecek, davasını takip edecek. Gideceği bina buna uygun mu? 5. kattaysa mahkeme nasıl ulaşacak onlara? Bunların sağlanması gerekiyor. Bunlar sağlanmadığı zaman hak aramasından bir engellinin tam anlamıyla söz etmek mümkün değildir.
Evet, işkence veya zalimane insanlık dışı aşağılayıcı muameleye veya cezaya maruz kalmamak, sömürüye, şiddete, istismara maruz kalmamak, 17. madde kişi bütünlüğünün korunması, 18. madde seyahat özgürlüğü ve uyrukluk başlıklarını kapsıyor. Bağımsız yaşama ve topluma dahil olma. Sizden biraz replik çalıyorum, kusura bakmayın Sayın Tosun.
Evet,
20. Şimdi, maddeye geldik.
Evet, şimdi bakınız, bağımsızlık 19'u bir daha okur musunuz lütfen?
Tabii, memnuniyetle. Bağımsız yaşama ve topluma dahil olma.
Buyurun. Şimdi bağımsız yaşama, bu onun hakkı. Topluma dahil olmak onun hakkı. Ama siz onun topluma dahil olmasını sağlayacak çevresel düzenlemeleri gerçekleştirmediğiniz ölçüde onun bağımsız yaşamasını sağlamanız mümkün olacak mı?
Evet,
dahil olmanıza.
Otobüse binebilmeli, kaldırımları rahatlıkla
tabii,
kullanabilmeli.
Tabii. Yani bunlar uygulamayla ortaya çıkabilecek olaylardır. Bunları evet, uygulamadığınız zaman soyut
mümkün
anlamda
değil.
Kalır. Bir anlamı kalmayacak bunların.
20. maddede onu tamamlıyor bir anlamda. Kişisel hareketlilik başlığını taşıyor çünkü bu madde.
Ya. Değil mi? O da öyle.
Düşünce ve ifade özgürlüğü, bilgiye erişim, 22. madde özel hayata saygı.
Bakın, burada bilgiye erişimden mesela söz edelim.
Evet.
Bilgi, kişi okuyamıyor, kişi görmüyor hiç. okuyacağı kaynaklara eğer ulaşamıyorsa, o gazetesini, o dergisini bir başka şekilde okuyamıyorsa bilgiye nasıl erişecektir?
Evet.
İşaret şey için de bu geçerlidir. İşitme engelleri için de geçerlidir. Yani mutlaka bu kaynakların birebir bu kişilere sağlanması lazım ki ondan sonra buna ulaşsın.
Kaynaklar derken aynı zamanda teknik donanımdan da söz ediyoruz. Eğitimden de söz ediyoruz. Sayın Tüzün, isterseniz ara verelim. Çünkü bitmedi henüz. Belki haftaya devam ederiz bu maddeleri tek tek anlatmaya. Bugün yine bir yoğunluğumuz söz konusu.
Evet,
öyküler paylaşıyoruz biliyorsunuz.
Değil mi ya?
Merakla ve heyecanla bekliyorlar. Teşekkür ediyoruz.
Sağ olun efendim. Ben de teşekkür ediyorum. İyilikler diliyorum.
Engel sizsiniz. Engel sizsiniz.
Benim bir ablam varmış. Evet, benim bir ablam varmış. Ve ben bunu 40. yaşıma basmama 3 ay kala babamın ölümünden 2 gün sonra öğrendim. Hiç öğrenmeyebilirdim de. Aile avukatımızın verdiği mirasla ilgili kalın dosyanın tamamını okumasaydım, 29. sayfanın ortalarındaki 2 satırdan oluşan 22. madde dikkatimi çekmeseydi, belki de hiç öğrenemeyecektim. Güzel Yurt Özel Bakım Kliniği'nin 403 kayıt numaralı hastasının yaşamı boyunca bakım ve tedavi giderlerinin karşılanması. 403 kayıt numaralı hasta. Avukata kim bu diye sormasam, avukatın kemkümlü geçiştirmeleriyle yetinsem ki yetinebilirdim. Çünkü 403 kayıt numaralı hastanın masrafları hiç de önemli bir rakam değildi. Bir ablam olduğunu yine öğrenemeyecektim. Yani öğrenmem hiç istenmiyormuş. Bu bilginin herkes gibi benden de sonsuza dek saklanması gerekiyormuş. Benden ve herkesten gizlenen tek bilgi de bu değil üstelik. Benim ayrıca 2 kardeşim daha varmış. Biri doğar doğmaz, diğeri de doğduktan 2 hafta sonra ölmüş. Kabus gibi. Nedir bu lanet? Annemi 5 yaşındayken kaybettim. Yaşasaydı, anlayacağım yaşa geldiğimde anlatır mıydı bunları bilemiyorum. Ama babam anlatmadı. Üstelik ölümünden sonra da ne benim ne de bir başkasının öğrenmesini istemedi. Neden? Sonsuzluğa mahkum edilen bu ölümcül sır ne? Cevap elimin altında. Daha da doğrusu adımın hemen yanındaydı aslında. Her şeyi anlamamı sağlayan 403 kayıt numaralı hastanın, yani ablamın doktoru oldu. Uzun süre direndi yaşlı doktor. Suskunluğu meslek yemini kadar babama verdiği sözden de kaynaklanıyordu. Aslında yine de bana hiçbir şey anlatmadı. Sadece kredi kartımı istedi ve bir süre düşünceli gözlerle inceledikten sonra, "Bankanızı arayın Sayın Nihat Karapınarlı," dedi ve kartımı uzattı. Ben şaşkın bir şekilde kendisine bakarken de masasındaki telefonu bana uzattı. Tekrar ısrarla "Arayın," dedi. Telefondaki bayanın mekanik sorularına mekanik cevaplar verirken, sanki bir jetonda kafamın içindeki dolambaçlı kulvarında anlama ve kavrama mekanizmamı çalıştıracağı yuvasına doğru yuvarlanıyordu. Ve jeton yuvasına düştü. "Annenizin kızlık soyadı?" Konuşmaya devam etmeme gerek yoktu artık. Doktor telefonun mandalına basarak elimdeki telefonu almak için uzandığında kaçıncı kez tekrarlıyordum bilmiyorum. "Karapınarlı, Karapınarlı, Karapınarlı, Karapınarlı." Evet, annemin kızlık soyadı da babamın soyadıyla aynıydı. Karapınarlı. Onlar akrabaydılar. Tabii bunu önceden de biliyordum. Zaten bizim memlekette, yani annemle babamın geldiği amcalarımın, dayılarımın, teyzelerimin, halalarımın, kısacası tüm akrabalarımın çoğunun hala yaşadığı kasabadaki insanların çoğu birbiriyle akrabaydı. 5000 nüfuslu kasabadaki insanların neredeyse tamamının soyadları ya Karapınarlıydı, ya Hoşgezen, ya Dağcıklı, ya da Söğütlü. Bir de Aydınlar var. Eminim birçoğunuzun köyünde ve kasabasında da durum bundan çok farklı değildir. Bilirsiniz, miras bölünmesin, tarlalar, bağlar, bahçeler bölünmesin diye. O tarlalar ve bahçeler kadar taş düşsün başlarına. Onca hastalıklı, engelli doğan çocuk, doğmadan veya doğduktan hemen sonra ölen çocuklar hala akıllarını başlarına getirmiyor mu? Hadi yaptınız bir hata. O çocukları utançla gizlemek niye? Onların yaşamaya, eğitime, arkadaşa, sevgiye ihtiyacı yok mu? Günahsa günah onların mı? Ya benim günahım neydi? 40 yaşındayım. 3 evlilik yaptım. 3 yanlış evlilik. Onlar kadar bende de hatalar vardı. En başta sorumsuzluk. Evet, o bölünmesin diye çırpındıkları bağlar ve bahçelerden gelen paralarla el bebek, gül bebek büyüttüler beni. Vur patlasın, çal oynasın yaşadım hep. Halbuki benim engelli bir ablam varmış. Düşünebiliyor musunuz? Daha küçücük bir çocukken ona bakmaya, korumaya, gözetmeye başlayacaktım. Tekerlekli sandalyesini iterek onu gezdirecek, yemeğini yedirecek, belki de saçlarını tarayacaktım. Onun, ablamın sorumluluğunu sindire sindire büyüyecektim. O, yardımıma gereksinerek öğretecekti bana sorumluluğu. Belki de benim hayattaki en iyi öğretmenim olacaktı. 40 yaşındayım. 3 evlilik yaptım. 3 yanlış evlilik. Dedim ya, vur patlasın, çal oynasın yaşadım diye. 3 evlilik geçti başımdan ama ben hala kadınları hiç tanımıyorum. Halbuki benim bir ablam varmış. Bana öğretebileceklerini düşünüyor musunuz? Evet. Kesinlikle o benim hayattaki en iyi öğretmenim olacak. Evet, benim bir ablam var. Bugün ilk defa onun tekerlekli sandalyesini ittim. Birlikte varlıklarını yeni öğrendiğim ölmüş iki kardeşlerimizin, annemizin, babamızın mezarlarını ziyarete gittik ve mezarlarına onun seçtiği kır çiçeklerinden oluşan buketler bıraktık. O olmasa ben her zaman olduğu gibi ne alacağımı bilemez, kararı çiçekçiye bırakırdım. Ha, bir de tek bir beyaz gül aldık. Ben kırmızı alacaktım, o yüzünü buruşturdu ve güçlükle hareket ettirebildiği parmağıyla beyazı işaret etti. O bir kadın ne de olsa bu işlerden iyi anlar. Ha, o tek beyaz gül kimin için mi? Klinikte ablama bakan hemşireyi akşam yemeğine davet ettim de. Evlilik mi? Yok canım. 4. kere ha? Tabii yani belki ileride olabilir. Ama öncelikle bu konuda ablamdan öğrenmem gereken şeyler var.
Hayat sahnesinde Ufuk Baltacı'dan sözcükler Gürol Tombul'un sesinde sizinle buluştu bir kez daha.
Fark ettiniz mi? Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
Buluşalım ki aynadaki yüzümüzden utanmayalım sevgili dinleyiciler. Sizin için hazırladığımız sözcükler hep gerçekle süslü. Profesör Önder Kütahyalı, müzik yazarı, bugün sizlere görme engelli piyanist Art Tatum'un
Sözcüklerini anlattı, notalarını gönderdi. Ali Güleç, oturarak voleybol icra kurulu başkanı. www.oturarakvoleybol.com'dan minik notlar, sözcükler ve heyecan paylaştı. Ve Cafer Tüzün, avukat dostumuz, biliyor musunuz? Bugün o 50 yaşında bir çocuk. İçi kırlangıçlarla dolu, sevinçle çarpıyor yüreği. Yaşamında bir ödül, avukatlık, öğretmenlik, insan olmanın, güzel günler geçirmenin, dolu dolu yaşamanın, hayata arkasını dönmemenin bir örneği Cafer Tüzün. Meslekte bir 25 yıl, yaşamda bir 50 yıl. Nice nice yıllara kutluyoruz sizi Sayın Cafer Tüzün. Ve biz istiyoruz ki telefonda buluşalım 444-2401 yayın sırasında. 411-42-69 hafta içinde 232 İzmir alan koduyla ve engellikosu@trt.net.tr. Sabrınız belki kalmadı ama anlatacağınız çok sözcük var. Öyleyse gelin, engel olmayalım. Profesör Doktor Önder Kütahyalı ile bir kez daha buluştuğumuzda siz de pencerenizi açınız gelecek notalar için. Programı Ahmet Büyükçulacı hazırladı. Kumanda masasında Nurşen Gazi, programı sunan İffet Diler. Hoşça kalın.
Engelli Koşu.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.